Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Günaydın Seyfettin, merhabalar.
Günaydın Ömer.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, 2. yüzyılın İktisat Kongresi geçti. Çarşamba günü başlayıp, geçen çarşamba başlayıp 2 gün önce de sona erdi. Daha doğrusu dün sona erdi. Bayağı şey yapmışız. Bekir Ardır'ın da o konferansa katılan konuşmacılardan ve programcımız Bekir Ardır'ın da söylediği gibi böyle kavgasız, patırtısız, gürültüsüz, bilimsel, rasyonel temellere dayanan bir konuşma ortamını da çok özlemiştik diyor. Katılmamak mümkün değildi doğrusu. Senin değerlendirmen nasıl bir iktisatçı olarak?
Çok bir kere tabii İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni kutlamak lazım. Çünkü muazzam bir şey başardı. Yani bir araya getirdi. Hem yurt dışından hem yurt içinden çok önde gelen düşünürleri, akademisyenleri, Türkiye'nin sorunlarına kafa yoran insanları ve bir maraton adeta, sen de söyledin yani gün bitti dedin. Neredeyse değil mi? 6 gün mü sürdü?
7 gün. Tam 7 gün sürdü.
Evet. 7 gün hatta. Ben maalesef katılamadım. Çünkü yani davet almıştım ama çok yoğundu buradaki işler. Ama elimden geldiğince tabii izlemeye çalıştım. Şimdi bugünkü programımızda da dikkatimi çeken ve bir kendime göre bu kongreyi nasıl değerlendirebiliriz, nasıl yorumlayabiliriz düşündüğüm zaman bana yardımcı olacak hem de dinleyicilere de bazı önemli konuşmalardan doğrudan alıntı yapacağım. Onu kullanarak bir kendime göre değerlendirme yapmak istiyorum. Tabii eksikler de var, baştan söyleyeyim, yani sadece bir övgü şeyi değil bu benim yapacağım değerlendirme. Ama sonunda geliriz. Şeyle başlamak istiyorum. Yani bir iktisatçı olarak belki de çok hoşuma gittiği bir giriş olabilir dedim. Bob Geldof da davetliydi. Bir konuşma yaptı. Umarım Bob Geldof'u herhalde Açık Radyo şu anda bizi dinleyen tüm Açık Radyo dinleyicileri kim olduğunu biliyorlar. Bir akademisyen değil, bir müzisyen. Dolayısıyla söyledikleri ilginç. Yani dışarıdan bir önemli, tabii düşünür aynı zamanda, aktivizmi de var. Sorunlara, dünya sorunlarına kafa yoruyor. Türkiye'ye nasıl bakıyor? Bana ilginç geldi. İstersen onunla bir alıntıyla başlayayım. Ne demiş?
Lütfen.
Türkiye'ye her zaman hayranlık duydum diyor Geldof. Türkiye her zaman yüzlerce nedenden dolayı benim ilgimi çekti. Her zaman önemli olmaya devam edecek. Coğrafi konumu çok önemli. Durmaksızın siyasal kasırganın içinde kapana kısıldığını söylemek mümkün. Doğrusu çok haklı. Avrupa Birliği'nin dev ekonomisi, Orta Doğu'nun kışkırtıcı siyaseti ve Rusya'nın gangsterliğini düşündüğümüzde Türkiye çalkantılı bir siyaset ve ekonominin arasında kalıyor. Doğrusu bu da çok doğru bir tespit. Dünya bazı ülkeleri görmezden gelebilir ama Türkiye'yi asla görmezden gelemez. Şimdi bu tabii hoş evet. Bir değerlendirme Türkiye ile ilgili tavrı. Türkiye önemli, hem bizim memleketimiz tabii bizim için çok önemli, tabii dünya için de önemli ama aynı zamanda çok ciddi sorunlar yaşayan, bir türlü gereken hamleyi, çıkışı, tabii ben iktisatçı olduğum için buna istersen ekonomik kalkınma açısından diyeyim ama demokrasi açısından da öyle, hepimiz biliyoruz. Bir türlü yapamayan bir ülke aynı zamanda. Ve Geldof şöyle devam etmiş, bu iyi bir belki başlangıç olacak bundan sonra söyleyeceklerime. Türkiye ulusal yenilenmeye en çok ihtiyacı olan ülkelerden birisi. Evet. Ama diyor ki Türkiye'yi yenilemek için Tabii ki çalışma gerekiyor ama değişim her zaman kaygıyı arttırır. Türkiye'nin avantajları ve fırsatları çok. Peki yeni dünyayı nasıl bulacağız? Eğer tek bir insan kontrolü varsa ya da yasal düzenlemeleri tek kişi yapıyorsa bu zor olabilir diyor. Biz bunu istersen düzeltelim, bunun imkansız olduğunu öğrendik. Şimdi tabii rejim değiştirilmek isteniyor. 14 Mayıs'ta seçimler var. Konumuz ama bu değil. Bunu belki daha sonraki programlarda konuşsak iyi olur. Biraz da işin içine siyasi alana diyelim geçerek. Şimdi bu dersi umarım aldık artık. Yani ama dersi almanın yetmeyeceği de malum, bir yeniyi inşa etmemiz lazım. Bekir Ağırdır, sen de biraz önce andın, ilginç, onun da konuşması hoşuma gitti. O da malum bir iktisatçı değil ama çok doğru bir kavramı gündeme getiriyor. Demiş ki yeni bir hikayeye ihtiyacımız var. Yeni hikaye olmadan sadece eskinin kurum ve kurallarına geri dönerek bu krizden kurtulduğumuzu sanabiliriz. Kendimizi de kandırabiliriz. Karşımızdaki mesele bundan çok daha derin, çok daha derin bir yoksulluk ve adaletsizlikle karşı karşıyayız. Sadece yardım politikalarıyla bu işi halledemeyiz. Dolayısıyla yalnızca ulus devleti katılımcı demokratik düzene göre değil, dayanışmayı, onurlu yaşam hakkını esas alan sosyal devleti kurmalıyız. Ve dolayısıyla yeni bir vizyona, yeni bir hikayeye ihtiyacımız var diyor. Şimdi bence bu önemli bir tespit. Yani bu iktisat kongresi, malum ilk iktisat kongresi de aslında böyle bir misyonu vardı. Yani bir imparatorluk yıkılmış, savaşın ardından kurtuluş savaşı verilmiş ve yeni bir cumhuriyet kurulmuş. Yeni bir cumhuriyet dediğim cumhuriyet kurulmuş. Yani çok yeni bir sistem var ve bir tabii vizyona ihtiyaç var. Çok önemli tercihler yapması lazım yeni cumhuriyetin. İktisat Kongresi de 1923'te, 24'te mi 23'te değil mi 1923'te?
Evet, tam 100. yıl döneminde
sonra,
evet.
İlk turundan sonra 1923'te şeyde toplandı. Böyle bir misyonu vardı. Şimdi bu kongrenin de aslında böyle bir misyonu var. Çünkü Türkiye geldi tıkandı yani. Hem siyaseten tıkandı hem ekonomik açıdan tıkandı. Peki dolayısıyla artık yani eskiye dönelim. Hani bir sürü yanlış yapıldı. Bu yanlışları eskinin her şey çok iyi değildi. Hatta çok az şey iyiydi ama gene de bir şey dönemi yaşandı. 2003-2007 döneminde bunu yani unutmayalım. Türkiye ekonomik açıdan söylüyorum. Aslında demokrasi açısından da fena gitmiyordu. Özellikle Avrupa Birliği adaylığı sayesinde. Ama ekonomik açıdan da çok parlak bir dönem geçirmişti. Birazdan nedenini de söyleyeceğim. Kurumlar sayesindeydi. Bunu ya dönmek yeterli olacak. Şimdi kurumları düzeltelim. Ondan sonra mesele kalmayacak. Hayır, bunun ötesinde bunun yetmeyeceği çok açık. O bakımdan bir kere tabii hukuk devleti meselesi, demokrasi ve hukuk devleti meselesi ekonominin önüne geçmiş durumda. Şimdi bunu Şevket Pamuk, biliyorsunuz izleyiciler, dinleyiciler de tanıyorlar herhalde Şevket Pamuk.
Evet, geçen hafta konuştuk kendisiyle de zaten.
Yani evet. İktisatçıdır sonuçta. Ama konuşmasında en çok vurguyu şeyin üzerine yapmış durumda. Diyor ki bugün Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu bir hukuk devletinin olmayışıdır diyor. Türkiye'de ne siyasette, ne toplumda, ne de ekonomide hesap verilişin olmaması. Ekonomiye dair şeffaf kuralların olmamasıdır. Bugünün Türkiye'sinde güven yoktur. Şimdi bence hakikaten önemli. Tabii ki birazdan iktisat meselelerine geleceğim. Çünkü sonuçta benim esas anladığım ve benim de üzerinde üzerime düşen görev bu. Ama bir iktisatçının bu da dikkatimi çekti. Çok hani bir iktisatçı aslında diyor ki yani bir de ne yaparsanız yapın ne kadar akıllı insanları, becerikli insanları doğru politikaları gündeme getirmeye çabalasanız da eğer bir hukuk devleti yoksa, şeffaflık yoksa, kurallar yoksa, kalıcı, doğru dürüst herkesin bildiği kurallar yoksa ve varsa bile eğer uygulamıyorsa unutun diyor yani gerisini. Bence burası da çok önemli bir mesele. Ekonomiye dönecek olursak bunu aslında Hakan Kara, yine dinleyiciler Hakan Kara'yı bir kısmı belki tanıyor, epey herkes tanıyor mu bilmiyorum. Hakan Kara çok önemli bir iktisatçı, makro iktisatçı Türkiye. Uzun yıllar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın araştırma bölümünü yönetti. Onun zamanında da çok esaslı hakikaten işler yapılıyordu. Çok yetenekli bir araştırmacı topluluğu vardı, bilgili Merkez Bankası'nda. Sonra bu dağıldı tabii. Hakan Kara da akademik hayata transfer oldu. Ama tabii çalışmalarına devam ediyor. O bakımdan Hakan Kara'nın söyledikleri bence ilginç tabii. Hem de önemli, iyi özetlemiş çünkü ekonomik sorun da düğüm nerede? Esas düğüm nerede? Diyor ki Kara, çözüm ne diye sorarsanız verimlilik artışı ve üretkenlik artışına odaklanmamız lazım. Sonra da cümle ekliyor, diyor ki, uyarıyor, üretim değil verimlilik. Şimdi bu çok önemli çünkü bizim siyasetçilerin de hemen hemen neredeyse tüm parti yöneticilerinin de işte kahve sohbetlerinde de söyler, üretimi arttıracağız, üretimi arttıracağız. Kardeşim, üretimi arttırmak bir kere kaynakları israf ederek de üretimi arttırabilirsin. Eğer ve bu seni çok fazla uzun bir yere, uzak bir yere götürmez. Mesele verimliliği arttırmaktır. Ve Türkiye bunu başarıyor gibi olmuştu 2001 krizinden sonra kurumlar ve doğru politikalar sayesinde. Fakat son 10 yılda bu tamamen terk edildi ve bizim yaptığımız araştırmalar da gösteriyor ki toplam faktör verimliliği dediğimiz işte esas büyümeyi taşıyacak olan ve refahı arttıracak olan verimlilik artışı hemen hemen durmuş durumda. Şimdi bu çok önemli diye altını çiziyor Hakan Kara. Yeni yüzyılın da temel mottosu bu olmalı bence. Verimlilik deyince o kadar da kolay bir şey değil. Verimliliğin içine her şey giriyor. Kurumsal yapılanmadan tutun, kurumların ve kuralların yeniden yapılanması, hukuk sisteminden eğitim sistemine kadar olan bir yelpazede reform yapmak gerekiyor. Beşeri sermaye, teknoloji gelişimi gerekiyor. Kamunun kapasitesini arttırmak lazım. Yani devletin kapasitesini lazım ki kaynakların etkin dağılımını sağlasın. Bunun içine aslında her şey giriyor. Zor şeyler bunlar. Ama kolay lokmada kalmadı. Çünkü gelecekteki refahın bir kısmı harcandı. Dolayısıyla artık zor işler yapmak gerekiyor. Yapamazsak bir yüzyıl değil, bin yılda geçse bu problemleri konuşmaya devam ederiz. Bence çok doğru bir tespit. Ama bundan sonrası biraz iyimserlik. Biraz değil, bir hayli iyimserlik doluyla birlikte geliyor ki bunu tartışmaya açalım isterseniz sonuna doğru. Bu hava, iyimserlik havası benim gördüğüm kadar, daha doğrusu izleyebildiğim kadarıyla galiba bu iktisat kongresinde de hakim olmuş. Geleceğe çok umutla bakılıyor şu andaki hava bu ve biraz da ya da bir hayli mevcut sorunlarda, birikmiş sorunlarda hani hafife alınmış gibi, daha doğrusu çözümlerinin nispeten kolay olacağı havası hakim olmuş. Hakan Kara da bu havaya biraz kendini kaptırmış galiba. Çünkü şöyle bitiriyor konuşmasını: Türkiye bunları yapabilecek kapasitede mi diye sorarsanız, ülkenin birikimi, coğrafi konumu, kültürel birikimi, beşeri sermayesi bunları yapmak için yeterli. Yeter ki birbirimizle kavga etmeyi bırakıp önümüze bakalım. Aklın ve bilimin yönüne dönelim. Önümüz açık. Yani önümüz belki açık ama hiç kolay da değil. İlk başta söylediği gibi Hakan Karın'ın. Çünkü örneğin beşeri sermaye. Bir kere yeterli mi? Hiç sanmıyorum. Beşeri sermaye tabii eğitim sisteminin bir ürünü. Eğitim sistemi son yıllarda, hatta belki son 15-20 yıldır, belki daha fazladır, giderek daha kalitesiz hale geliyor mu? Bence evet. Çünkü bunu bizzat üniversitede işte ders veren bir hoca olarak gözlemliyorum. Nasıl geliyorlar liseden, neler biliyorlar, neler bilmiyorlar. Yani dehşet içinde doğrusu bunu izliyorum. Bir de tabii şu oldu, yani bunu belki telafi ederiz önümüzdeki yıllarda eğer Türkiye'yi özgürleştirmeyi, demokratikleştirmeyi başarabilirsek, büyük bir beşeri sermaye göçü başladı, beyin göçü başladı dışarıya. Bunu örneğin Chicago Üniversitesi'nden Profesör Akçiğit vurgulamış bunu. Hem diyor ki eğitim yurt dışına beyin göçünü üzerinde duruyor ve mümkünse işte bazı önerileri var, bunları geri döndürelim diyor yani. Tabii ama bunun ön koşulu her şeyden önce Türkiye'nin değişmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu iyimserlik tabii sadece şeyde değil, adını söyle, yani beşeri sermayemiz yeterli, işte kaynaklarımız da var, bunun için sorunların üstesinden geliriz. Bu zor lokmayı yutmayı becerebiliriz. İyimserliğinden o kadar emin değilim çünkü başka sorunlar da var. Şimdi benim dikkatimi şey çekti, bu sizin tabii çok yakından izlediğiniz, onun için siz de lütfen beni düzeltin, yanlış bir izlenime sahip olduysam, Türkiye ekonomisinin birikmiş yapısal sorunları devasa, tamam. Bunları da son 10 yıl, 15 yılda üstüne katlar katlar koydu. Yanlış politikalarda bu mevcut iktidar. Sadece yanlış politikada değil, adeta şeyi dağıttı, kurumları dağıttı. İyi işleyen kurumları da dağıttı. Şeyi dağıttı, kapasitesi devletin olağanüstü düştü. Çok sayıda yetenekli devlet memuru, bu da vurgulanmış, kimşim hatırlamıyorum. Yani devletin cazip hale getirilmesi lazım. Devlet görevlerinin, memuriyetinin. Tabii burada her şeyden önce de bu adeta diktatörlük, otoriter şeyin, rejimin son bulmasına bağlı. Ama diyelim ki bunlar oldu. Bu sorunları da yavaş yavaş, kimini nispeten kolay çözmek hakikaten, kimi daha uzun zaman alacak, özellikle önemli yapısal sorunlar, bölgesel eşitsizlikler gibi mesela, devasa bir sorun duruyor kucağımızda. Nasıl çözeceğimize dair doğrusu Millet İttifakı'nın da, yani hani şeye aday, Türkiye'yi değiştirmeye aday şu anda o var. Onun da çok bunun farkında olduğunu güçlüklerin emin değilim. Ama iki tane, lafı uzattım biraz kusura bakmayın, iki tane önemli sorun var ve bundan çok az bahsediliyor. Bir tanesi şimdi söyleyeceğim, iklim krizi ve onun etkisi. Diğeri de yaşlanan toplum problemi. Ona sonunda kısaca değineyim ama iklim değişikliği meselesi sanki İktisat Kongresi'nde yeterince ele alınmamış gibi. Bunu tek bundan söz eden Çağlar Keyder olmuş.
Çağlar Keyder, bir de tabii Vandana Shiva'da uzun ayrıntılı bir 45 dakikalık bir sunum yaptığında doğayla bağlantının kopması ve iklim krizi de başta olmak üzere çok büyük sorun getirir. Bunun öncelikle giderilmesi gerekir diye de anlat. Yani Çağlar Keyder.
Ama o yabancı olduğu için Türkiye'yi tabii şey etmiyor yani. Türkiye'den söz etmiyor. Dünyadan. Daha doğrusu yani, insanlığın önündeki büyük bir tehdit olarak tabii ki.
Bir tek İktisat Kongresi'nde çok fazla olarak, ama ekonomik büyüme konuşulmasına itiraz etmiş.
Bu iklim meselesi artık kaç yıl oldu bilmiyorum. Yani herhalde son 20 yıldır değil mi? Aklı başındaki devletler başta Avrupa olmak üzere bunu ciddiye de aldılar. Düzenli toplantılar yapılıyor, kararlar alınıyor, işte uygulayın deniyor. Türkiye bunun çok dışında kaldı. Yani şimdi tekrar hatırlatmayayım, zaman kaybetmemek için gitti Paris'te attı imzayı biliyorsun. Sonra yıllarca bunu parlamentodan geçirdi.
Evet, 6 ay.
Geçirdi 6 ama yıl. Sonunda ne olacak? Yani bugünkü iktidardan hayır yok da hani devam edecek olursa bir şey olacağı yok bence de. Hani muhalefet geldiği zaman ne yapacak? Doğrusu çok iyi bilmiyorum. Çağlar Keyder bunu tek yani Türkiye odaklı ki o da yeterince üstünde durmamış. Şimdi bizim sıfır karbon sözümüz var mı? Kaç? 2050 yılı mı?
1053.
Evet. Sıfır karbon. Bunun için çok ciddi değil mi? Hemen daha dün başlaması gerekirdi. Evvelsi gün başlaması gerekirdi. Bir kere önce bu şey santrallerini değil mi? Linyet santrallerini en azından bir bundan sonra hiç yapılmayacak. İki mevcutlar da şu şeyle tarihlemeyle kapatılacak diye geliyor. Bir şeyimiz olması lazım, bir planımız. Muhalefetin var mı böyle bir planı? Siz daha iyi biliyorsunuz.
Biraz söz etmeye başladılar ama yetersiz tabii. Fakat burada şey çok önemli. Yani özellikle çevre ve şehircilik ve iklim değişikliği bakanı, adı da değiştirildi bakanlığın. O şimdi depremde yeni inşaatlar yapmanın peşinde. Bu dünkü açıklamada çevre bakanının tamamen depremdeki yeni yapılacak inşaatlarla ilgili sözler verdiğini düşünüyoruz. Yani iklim şöyle dursun, yeni inşaat.
Evet, şimdi yani neden bu önemli? Başa getireyim, değişim her zaman kaygıyı artırır demişti Gerdof, değil mi? Bunu aktardım. Hakan Kara da işte zor işler tabii çok genel konuşuyor, kurumlardan vesaire söz ediyor ama bizim iklim değişikliğine Türkiye olarak verdiğimiz sözleri bir kere biz de sorumluyuz yani. Herkes gibi Türkiye de sorumlu. Hani bizim iktisatçı bir beleşçilik terimi vardır, free rider diye meşhur. Yani bu iktisatçıların üzerinde durduğu kavramlardan biridir. Beleşçilik yapamayız. Ya bizi idare etsinler, biz şimdi halt etmeyelim. Ondan sonra çünkü bunun bedeli var. Hani kolay lokma değil. Ama onun için de şimdi buna da katlanmayalım bu bedeli de. Biz böyle yandan yırtabilir miyiz acaba? Falan. Hava buydu. Hala hava bu da olabilir yarın öbür gün. Çünkü bunun bir bedeli var. Sen bu kaynakların yerine kirletici, çevreyi kirletici her türlü şeyi önlemeye çalışacaksın. Bunu tabii yaptırımları olacak. Tamam, bir taraftan şey edebilirsin. Bir sürü mekanizma geliştirildi şimdi bunları. Tekrarlamayalım. Devletin de tabii yardımcı olması lazım. Vesaire. Ama bunları göz alacaksın. Bunu tabii ki büyümeyi de etkileyebilir olumsuz. Olabilir. Yani burada bir takım ikilemler var. Ödülleşmeler olacak ister istemez. Zorluk zaten bu. Buna dair senin bir planın olması lazım ama her şeyden önemlisi kamuoyunu yani halkı bu konuda bilinçlendirmen lazım. Bunu açık radyo siz yapıyorsunuz da yani işte ne kadar şey etti. Tamam bizler biliyoruz. Açık radyoyu dinleyenler de artık çok iyi öğrendiler. Allah aşkınıza ama bu kaç kişidir? Türkiye'deki milyonlarca vatandaş ne kadar bunun farkında bu sorunun?
Evet yani süre bitmek üzere ama bir şey söyleyeyim. Çağlar Keyder'in bu çoklu kriz, polikriz diye adlandırdığı yani hem toplumsal hem ekonomik hem iklim krizi hem sosyal politika krizinin her şeyin aslında devletin de reforme olmasına bağlı. İklim, evet, sağlık, korumacılık, işçilerin durumu filan ve sosyal politikanın çöküşü hepsi devletten beklenen şeyler ve bunun çok ciddi bir reforma ihtiyacı olduğunu açık, çok yönlü olarak vurgulamıştı Çağlar Keyder. Onu da ekleyeyim dedim.
Ekle. Tabii zaman bitti. Ben ama sadece ikinci sorunu da tekrar hatırlatayım. Türkiye yaşlanan bir toplum olmaya başladı ve bu hızlanacak. Ama maalesef bunu karşılayacak yeterli birikimi yapamadık. En önemlisi de bunun üstesinden gelmek için tekrar o esas büyüme geliyorum. Verimlilik artışlarına dayalı hızlı bir büyümeye ihtiyacımız var. Bunu yapamazsak 15-20 yıl sonra bir de tabii EYT vesaire buna benzer şeylerle inanılmaz bir şey oldu, saatli bomba oldu gelecekle ilgili. Çünkü ikinin altına düşmüş durumda. Yani iki kişi çalışıp bir kişiyi bile, bir kişinin üzerinde bir emekli kitlesini besleme durumunda bile bugün eğer bunlar değişmezse ya da bu beslemeyi yapacak yeterli birimlilik artışına dayalı bir birikim sağlayamazsak ben size söyleyeyim ki istediğiniz kadar demokrasi yapın, özgürlük yapın, istediğiniz gibi liyakatlı, becerikli ekonomistler, ekonomi yönetimleri, sistemler oluşturun. Bu sorunun altından Türkiye kalkamaz. Çünkü 1,5 kişi çalışacak, yine şey ödeyecek, emeklilik primi çalışarak, kayıtlı çalışacak. Bir kişi bir emekliyi besleyecek. Bu mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerinde de böyle bir mucize yok şu ana kadar. Mesela evet. Bu sorun hiç gündeme gelmemiş.
Evet, yani Bob Geldof'la bitirelim istersen. Cesarette güç vardır. Ne yaparsanız yapın hemen başlayın. Vazgeçmek umutsuzluğa teslim olmaktır demişti.
Sağ ol. İyi bitirdin Ömer. Teşekkürler.
Çok teşekkürler sana da Seyfettin. Bunları konuşmaya devam edeceğiz elbette. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.